Ayrım 35, sayfa 410. Şeker hastası albay emeklisi. Hilmilerin evinin ikinci katındaki büyük odanın sokak üstünde geniş bir cumbası vardı. Cumbanın üç penceresinden sokağın üç yanına bakılırdı. Haydar Bey cumbanın içindeki sedirli kerevette oturur, oturduğu yerden sokağı seyrederdi. Evde o da babam gibi entari giyerdi. Bizden önceki kuşağın erkekleri evde ve geceliğin genellikle entari giyerlerdi. Pijamaya yeni yeni alışılıyordu. Hatta pijama biraz da alafrangalık modası sayılıyordu. Haydar Bey yazı yazacak olursa masa yerine de kullanılabilir bir küçük çekmece sandığını kerevet üstüne önüne kor üstünde yazardı. Sokağın tramvay caddesinin açılan köşesinde şimdi bir banka şubesi bulunan yerde Diyarbakır Kıraathanesi adlı bir çay evi vardı. O zamanlar okur yazar takımın ya da boyun bağlıların gittikleri çay evlerine, kahvehanelere kıraathane yani okuma evi denilirdi. Köşedeki bu çay evinden bir adam günde 3-4 kez dışarı çıkar, sokağın duvarına işer, yine çay evine girerdi. Bu yaşlıca adamın sokak duvarına işediği zamanlar orası bugünkü gibi kalabalık bir gidiş geliş yolu değildi. Haydar Bey çok zaman oturduğu cumba içinden sokağa baktığı için koskoca adamın sokağın duvarına işemesine çok kızardı. Bir gün bana askeri okul giysimi giyip şu adam sokak duvarına işerken yanına giderek gereken bir iki söz söylememi istedi. Buradaki evlerde ailelerin oturduğunu, yaptığının ayıp olduğunu söyleyecektim. Üniforma, hatta bir askeri ortaokul öğrencisinin üniforması bile olsa çok etkili sayılıyordu. Bu yüzden o dönemde çok kişi üniforması olan işlerde çalışmaya çok düşkündü. Askeri okul giysimi giymiş, tetikte bekliyordum. O adam nasıl olsa günde 3-5 kez duvar dibine işiyordu. Çok beklemedik. Haydar Bey, "Koş Nusret, yetiş, herif işiyor," dedi. Doğrusu bu benim pek yapacağım bir iş değildi ama Haydar Bey'e yapamayacağımı söyleyemedim. Koşup gittim işleyen adamın yanına. Uzun boyluydu. Sırtında lacivert palto vardı. İşemesi bitene dek arkasında durup bekledim. Haydar Bey ne olacak diye meraklı cumbanın penceresinde bizi seyrediyordu. Bu durumda ister istemez adama bir şeyler söylemem gerekiyordu ve söyledim. Niçin buraya yaşıyordu? Bu kadar ev vardı, evlerde aileler oturuyordu. Ayıp değil miydi? Koskoca adam yaşından başından utanmalıydı. Uzun boylu yaşlı adam acılı bir gülümseyişle bana baktı. Kendisinin de benim gibi asker bir emekli albay olduğunu söyledi. Onun albay emeklisi olduğunu öğrenince çok bozulmuştum. Dönüp gidemezdim de. Üstelik emekli albay cebinden çıkardığı kimliğini bana gösteriyordu. Belki de günün birinde onun gibi bir albay emeklisi olup bir sokak duvarına işeyeceğimi düşünmüştüm. Emekli albay şeker hastası olduğunu, bu yüzden sık sık işemeye gereksindiğini, çay evinin tek helasının da her zaman dolu olduğunu, bu yüzden buraya işemek zorunda kaldığını anlatıyordu. Çok utanmış, çok da üzülmüştüm. Suçlu suçlu eve döndüm. Haydar Bey'e emekli albayın söylediklerini ilettim. Bu üzünç karşılığında şeker hastalarının sık sık işediklerini öğrenmiş oldum. O emekli albay bir daha sokak duvarına işemedi. Onu oralarda da görmedim. Belki çay evine de gelmiyordu artık. Sonradan Hilmi bana bu adamın albay Miralay değil, Mirliva Tuğgeneral emeklisi Şakir Paşa olduğunu söyledi. Millet Tiyatrosu, Ferah Tiyatrosu. Şehzadebaşı'nda birbirine rakip iki tiyatro vardı. Karşılıklı caddenin iki geçesindeydiler. Millet Tiyatrosu'yla Ferah Tiyatrosu. Millet Tiyatrosu'nda Naşit'in Naşit Özcan, Ferah Tiyatrosu'nda da Dümbüllü İsmail'in kumpanyaları oyun veriyorlardı. İki tiyatro arasındaki rekabet kıyasıyaydı. Naşit, kendi sanat gücünün üstünlüğüyle tiyatroyu yürütüyordu. Millet Tiyatrosu sahibinin çok cimri olduğu söylentileri yaygındı. Buna karşılık Dümbüllü İsmail Kumpanyası'nın oynadığı Ferah Tiyatrosu'nun programı çok zengindi. Tiyatrodan başka türlü sahne gösterileri, revü, varyete, akrobasi filan da vardı. Bu yüzden Ferah Tiyatrosu'nun seyircisi daha çoktu. Hele cuma günleri ve perşembe geceleri Ferah Tiyatrosu tıklım tıklım dolardı. Ferah Tiyatrosu'nun en ilginç ve seyirciyi en çok çeken gösterisini Anastas'ın varyete topluluğu yapıyordu. Gençler, özellikle yeni yetişmeler ve delikanlılar Anastas'ın varyete gösterilerini seyretmek için tiyatroya dolardı. Gerçekten çok yetenekli, büyük tiyatro oyuncusu olan Naşit'i seyrettikten sonra İsmail Dümbüllü'nün Tülaat oyunları bana çok yavan, tatsız, çok sulu gelirdi. Sanırım Dümbüllü'nün oynadığı Ferah Tiyatrosu'na daha çok seyircinin gelmesi de bu yüzdendi. Dümbüllü İsmail'in ün yapması bence son Tülaat komiği olmasındandır. Her konuda, her dalda, hatta ürünlerde bile ilklerle en sonlar, öncülerle artçılar çok ün yaparlar. İlk turfandayla son turfandanın, belki de turfanın fiyatı yüksek olur. Dümbüllü İsmail'in ünlenmesi de sanıyorum ki Tülaat komiklerinin son turfandası olmasındandır. Dümbüllü İsmail Tülayt komikliğini çok kalıplaştırmıştı. Oyunlarda kendisini hiç değiştirmezdi. Oyunun neresinde ne yapacağını, neyi nasıl söyleyeceğini eski seyircileri ezberlemişlerdir. Şevki'yi, hele Naşit'i seyrettikten sonra onların yanında Dümbüllü'nün oyunları yavan kalıyordu. Ferah Tiyatrosu Millet Tiyatrosu ile rekabet edebilmek için arada bir de komikler müsabakası düzenlerdi. Bu yarışmanın sonucu belli olmazdı ama tiyatronun komiki şehri elbette Dümbüllü İsmail'di. Çok güçlü bir oyuncu olan Naşit, metinli oyunları bile tülahat biçiminde oynardı. Tülahat oyununun kendisi de kılıplıdır. Böyleyken Naşit her oyununda ustaca değişmesini bilirdi. Naşit'ten epeyce oyun seyrettim ama bende en derin iz bırakanı Hülleci'deki rolüydü. Ferah Tiyatrosu'nun zengin programına karşı Millet Tiyatrosu'nun sahibi de tiyatrodan önce film oynattırıyordu. İki filmin üst üste oynadığı bile oluyordu. Önce film oynar, sonra sololar, kantolar, en son tiyatro oynardı. Bugün geçmişten ana olarak adları söylenen birçok kantocuyu Naşit'in oynadığı Millet Tiyatrosu'nda seyretmiştim. Bunlardan yalnız birinin belleğimde yeri var. Şamram. O zaman kantocuların en eskisi ve en ünlüsü Şamram Hanım'dı. Tombulluktan şişmanlığa geçmişti. Bana yaşlı görünürdü. Sahne ışığı altında yanar döner pırıltılar saçan, boncuklu, pullu ve kolunun altında eteğine dek uzanmış kanat gibi türlü giysisiyle ve şişmanlamış gövdesiyle gümp diye sahnenin ortasına düşüp "Bana derler fındık kurdu. Çok aşıklar hapı yuttu." kantosunu söyleyince çok alkışlanırdı. Ama ben daha çok onun "Yangın var, yangın var, ben yanıyorum. Yetişana dostlar, tutuşuyorum" kantosunu severdim. Bu anılarımın gazetede tefrika olduğu sırada Hilmi'nin söylediğine göre tiyatronun en ön koltuğuna oturur, alttan da Karak Şamran'ın baldırlarını seyredermişiz. Bunu hiç anımsamıyorum. Belki ben Şamran'dan başka kantocuların baldırlarını seyrederdim. Millet Tiyatrosu'nda gösteri yapanlar arasında 1917 devriminden sonra Türkiye'ye kaçmış bir Rus karı koca vardı. Onlara davay davay denilirdi. Erkeği Rus ağzıyla Türkçe "yüz paraya taze simit" diye uyarladığı bir Rus şarkısını söylerdi. Yıllar sonra, evet 25-30 yıl sonra o davay davay çiftini Reşit Menteşoğlu'nun Cadde Bostan plajında plaj işçisi olarak gördüm. İkisi de insan çirozu gibiydi. Bana sanki tarih öncesinden kalmışlar gibi geldi. Oysa benden 10-15 yaş büyük olmalıydılar. "Bana derler sarhoş Rasih" şarkısını söyleyen imitatör Rasih'i de Millet Tiyatrosu'nda seyrederdik. Hilmi Ferah Tiyatrosu'nu severdi. Bu yüzden daha çok Ferah Tiyatrosu'na giderdik. Bir eski şazimend. Ferah Tiyatrosu'nda genellikle locada otururduk. Yine genellikle loca biletini Hilmi alırdı. Oyunu locadan seyretmek bir ayrılık sayılıyordu. Hafta tatili cuma akşamları localardan birine bir ailenin sık sık geldiğini fark etmiştim. Çünkü üç kadın, bir de kız olan dört kişilik bu seyirciden kız bana bakıyor, benim de kendisine baktığımın farkında oluyordu. Gözlerimizle birbirimizi arardık tiyatroya gelince. Öbür kadınların ona seslenişlerinden adının Şazimend olduğunu öğrenmiştim. Belki de Şazimend değildi de Şadiye, Şaziye filandı. Ama belleğim ona Şazimend adını uygun bulmuş. Adı Şazimend olmalıydı. Haftalarca hep birbirimize bakıştık. Bir kez bile onunla konuşamadım. Ben de o yürek nerede? O yaşımda daha sonraki epey yıllarda da bana göre kızlar insan değil, asıl insan olan erkekler için insanın dişisi biçiminde yaratılmış ayrı bir tür yaratıklardı. Onları görsem bile onlar yine de melek gibi, huri gibi soyuttular. Varlık değil, kavramdılar. Şazimend'i beğeniyordum da adını beğenmiyordum. Çünkü o sıra Mine, Oya, Aysel, Ayla, Ece gibi kadın adlarının moda olduğu dönemdi. Şazimend bana ancak yaşlı kadınların adı olabilirmiş gibi geliyordu. Şazimend'i iki kez de Samatya'da Nallıkapı'daki sinema tiyatro salonunda görmüştüm. Hep uzaktan bakmıştım ona. Yalnız ben böyle değildim. Yaşıtlarımın çoğu da benim gibiydi. Kızlara öylesine yabancıydık ki onları insan gibi değil başka bir şey olarak görüyorduk. Hatta kız kardeşleri olanlar içinde bile böyle olanlar vardı. Kadını salt dişi olarak görünce ister istemez ona yabancılaşıyor, ondan uzaklaşıyorduk. Peki ama beni tanımadığı, benimle hiç konuşmadığı halde neden Şazimend bana hep ilgiyle bakar, bakışlarıyla beni çağırırdı? Çünkü o çevrenin kızları için genellikle kulelili bir çocukla konuşmak, konuştuğum çocuk kulelili demek bir övünçtü. Bu övünç duygusunun temelinde bir subayla evlenebilmek umudu yatıyordu. Dirisi para, ölüsü para denilirdi. Sağlığında işi tıkırında aylık gelir, ölünce de aylık kalır. Çocukluk ve gençliğimdeki kadına olan bu çekingen, saygılı, yabancılaşan, adını tam bilemediğim bu duygu, doğal ve insanca ilişkilerim olduktan sonra da bende bir başka biçimde uzun zaman sürmüştür. Bir gün bir güzel ve genç kadın bana siz demişti. Bir kadını öpseniz kendinizi ona evlenme teklif etmeye mecbur hissedersiniz. Bu söz üzerine bir süre donup kalmış konuşamamıştım. Genç kadın nasıl da beni anlayabilmişti. Tıpatıp ben işte öyleydim. Siz bir kadını öpseniz kendinizi ona evlenme teklif etmeye mecbur hissedersiniz. Bu kadar da değil, dahası da var. Evlenmeyi önerdikten sonra yanılmışım deyip vazgeçemem de, istemesem bile bırakamam da. Belki bu hanımın sözlerini ileride yazmaya fırsat bulamam diye şazement dolayısıyla buraya sıkıştırdım. Çünkü şimdi düşünüyorum da, İyi ki Şaziment'le ve ondan sonraki pek çok Şaziment'lerle yakınlık kurmamışım. İyi ki onlardan birini öpmemişim. Yoksa o hanımın söylediği gibi öptüm diye kendisini öptüğüm kızla evlenmek, sonra da bu evliliği hiç yakınmadan sürüp sürdürmek zorunda kalacaktım. Karakaş adlı bir Ermeni oyuncu vardı. Onu Narlıbahçe Tiyatrosu'nda iki kez seyretmiştim. Dram oyuncusuydu. Ünü böyleydi. Çok koyu, ağdalı melodramları çok abartarak oynardı. Galiba adı İstanbul Kaçakçıları olan bir yerli polisiye filmin çekiminde Maslak yolunda araba içinde bir kaza sonucunda ölmüştü. Aynı kazada oyuncu Ergun Köknar'ın babası, şehir tiyatroları oyuncusu Sait Köknar da yaralanmış, sonradan yüzünden estetik ameliyat olmuştu. Ancak iki oyunda seyrettiğim halde Karakaş'ın ölümüne çok üzülmüştüm. Çünkü oynadığı melodramlarda beni ağlatmıştı. Sahnede rol gereği zor durumda kalınca elinin ayasını geniş alnında şap diye şaplatarak ve sesini gırtlağından çıkararak "Heyvah!" deyişini anımsarım. "Heyvah! Namusun paymal olmuştur." Dramdan hoşlanmayan seyirciler gürültü edip konuşup hatta sahneye laf atınca ben de Karakaş gibi böylelerine çok kızardım. Karakaş bu durumlarda rolü bırakıp seyircilere "Muhterem seyirciler, rica ederiz. Komiklik etmiyoruz. Facaa oynuyoruz." diye uyarıda bulunur, sonra tam kaldığı yerden rolünü sürdürürdü. Futbol maçları. Beylerbeyi alanında yapılan futbol maçları çok coşkulu geçerdi. Ortaokul öğrencileriydik ama okulumuzun futbol takımı çok güçlüydü. Çünkü futbol takımındaki oyuncular ortaokul öğrenciliğinin yaşını çok aşmışlardı. Kuleli Lisesi ve başka askeri okulların futbol takımlarıyla yapılan maçlar düzenli dingin geçerdi. Bu maçlara bando da gelirdi, hele Kuleli'nin maçlarında. Kuleli takımının her gol atışından sonra bando bir marş çalardı. Sivil futbol takımlarıyla yapılan maçların kimisinde kavga çıkardı. Kavgayı genellikle bizim çocuklar çıkarırlardı. Çünkü sivillerden kurulu bir futbol takımının askerlerden kurulu bir futbol takımını yenemeyeceği, yenmemesi gerektiği önyargısındaydık. Kendi takımları yenilir gibi olunca asker okulunun öğrencileri palaskaları sıyırıp kavgaya bir giriştiler mi ortalık darma duman olurdu. Okulumuzun o günkü futbol takımından iki oyuncuyu anımsıyorum. Biri bek ayı, T denilen boylu boslu iri bir oğlandı. Yaşı da epey büyüktü bizden. Liseyi çoktan bitirmiş olması gereken yaştaydı. Okulun merdiven altlarında, iç bahçenin o karanlık bodrumunda, bu gibi yerlerde daha önce anlattığım, daha sonraları okuldan çıkarılmış olan çocuklarla birlikte olurdu. Çok sert kırıcı oynadığından ayı T denirdi. Öyle ayıcıydı ki karşı takım oyuncuları yanına bile sokulamazlardı. Bek yerinden topa vurunca top ta karşı kaleye dek havalanıp gider, biz de bunu ayak topu oyununda bir hüner sanıp alkışlardık. Ayı T subay çıkamadı. Anımsadığım öbür ayak topu oyuncusu alabildiğine iyi yürekli, saf, arı gönüllü bir arkadaşımızdı. Sesi güzel olduğu, coşunca gazel çektiği için hafız sanı verilmişti ona. Hafız iyi, güçlü, gövdeli, geniş omuzluydu. Pazularını göğsüne şişirdiği zaman halterle vücutlarını geliştirmiş olanlar gibi kasları gerilir, şişerdi. Fransızca bölümündeydi. Arkadaşları çok çalışıp, çok ezberleyip az öğrenebildiğini söylerlerdi. O da topa sert giren, çok sert şut çeken bir oyuncuydu. Bu futbol maçında ta santra çizgisinden öyle şiddetli bir şut çekmişti ki olacak şey değil. Top karşı kaleye girmişti. Hafız iyi lisedeyken benimle birlikte okulumuzun güreş takımındaydı. 87 kilo güreşçisiydi. Çok güçlüydü ama dayanıklı, soluklu değildi. Gücünü ilk birkaç dakika içinde sonuna dek kullanıp tüketirdi. Sesi güzel olduğu halde bir şarkıyı baştan sona söylediğini anımsamıyorum. Tıpkı sporda zehir gibi gücünü ilk dakikalarda birden kullanıp tükettiği gibi sesini de ilk birkaç saniyede tüketiyordu. Gazelin başını böyle bir hızla tiz olarak yükselterek çıkar, sonra birden susardı. Hafız İyi'nin ağabeyi Hamit Dikses profesyonel gazelciydi. Profesyonel çalgı takımlarında hem tef çalar hem gazel okurdu. İki kardeş çok benzeşirlerdi. Subay çıktıktan sonra çalgılı gazinolara sık sık gider olduğumuzda Hafız Ali'nin ağabeyini, tamburu Selahattin'in, piyanist Fevzi Aslangil'in, kemani Necati Tokyay'ın da bulunduğu çalgı takımı içinde görürdük. Genç yaşında ölmüştü. Hafız Ali 1960-27 Mayıs'taki politikaya askerlerin karışmalarından sonra Emin Su, emekli inkılap subaydır adıyla emekliye ayırtılan subaylar arasındaydı. Emekli olduktan sonra beni anımsayıp arayan sınıf arkadaşlarım gibi Hafız İ de yayımlamakta olduğum Zübük adlı gülmece dergisinin yönetim evine gelmişti. Benden bir isteği vardı. Kızı evlenecekti. Hafız İ kızına ve damadına nikah töreninde evlilik yüzüklerini takarken söyleyeceği söylevi yazmamı istiyordu. Tıpkı sınavlarda kopya isteyen bir arkadaşım gibi arı bir yürekle, içtenlikle istiyordu. Öyle bir nutuk yaz ki diyordu. E işte o kadar olsun yani. Öyle bir söylev ki damadın babası da konuklar aşk olsun desinler. Kendisinin çok daha iyi yazacağını söyledim. Gerçekten de tanımadığım bir kızla damadın evlenme törenlerinde söylenecek söylevi yazmak benim için çok zordu. Hafızayı yazmak istemediğim için başından savmaya kalktığımı sandı. Benim gibi bir yazar. Hü, yazamaz olur muydu hiç? Okuldayken arkadaşlarımın aşk mektuplarını yazdığımı ileri sürdü. Üçüncü gelişinde isteğine uygun olarak yazdığım söylevi kendisine verdim. Bir daha da Hafız İ'yi görmedim. İyi yürekli Hafız İ şimdi torunları arasında olmalıdır. Kendimi beğenmişlik. Yavaş yavaş evimizin durumundan, yoksulluğumuzdan, tedirgin olmaktan kurtulmaya başlamıştım. Aileleri bizden çok daha yoksul durumda olan arkadaşlarım da vardı. Neysem oydum. Demek kendime güvenim geliyor. Bu yöndeki aşağılık duygusundan kurtuluyordum. Bunun kendiliğinden mi yoksa bir iç mücadeleyle mi olduğunu bilemiyorum. Midas eşek kulaklarını artık gizlemiyor. Başkalarında böyle kulak yok diye hem de övünerek herkese gösteriyordu. Sınıf arkadaşlarımı evime çağırmaya başlamıştım. Evimizde konuk ağırlayacak yeterince uygun yer olmadığından arkadaşlarıma bahçemizde ziyafetler verirdim. Bu şölenlerden birinde bahçemizdeki armut ağaçlarından birine bir kaçak arı oğlu gelmişti. Arı oğlunun nasıl oraya alıştırılacağını bilen bir arkadaşımın salık vermesiyle sepetten kovan yapmış içine şeker şerbeti koymuştuk. Arıları alıştırmaya çalışmıştık ama bir iki gün sonra oğul dağılmıştı. Bir şölende de Çelebi eşeğimiz arkadaşlarımızdan birinin galiba Hamdi Tuğra'nın üstüne pislemişti de giysisini çıkartıp temizlemiştik. Herkesin beni olduğum gibi tanımasından artık çekinmiyordum ama çalışkan ve hep başarılı bir öğrenci olmaktan gelen kendime aşırı güvenimle ben de kendimi beğenmişlik başlamıştı. Bu yüzden babamın bana verdiği haftalık cep harçlığını az buluyordum. Verilecek paranın babamın kazancıyla değil de benim okuldaki başarımla orantılı olması gerektiği kanısı başlamıştı bende. Babamın verdiği parayı az bulup sanırım 3 kez babama terbiyesizce terslendiğim oldu. Bunun dışında babama en küçük saygısızlık, terbiyesizlik ettiğim olmadı. Babam bana haftada 50 kuruş verirken sonradan 1 lira vermeye başlamıştı. O zamanki 1 liranın parasal değeri en az şimdiki 25 liranın 1976 eş değeriydi. Ben 2-2,5 lira haftalık istiyordum. Değil mi ben sınıfımın en çalışkanıydım? Öyleyse arkadaşlarımdan daha çok para almakta hakkımdı. Haklı olduğuma kendimi inandırmıştım. Her zaman hiddetli, başkalarına karşı sert olan babam bana karşı her zamanki yumuşaklığıyla oğulcuğum diye başlayıp durumu açıklamaya çalışırdı. Babam haftalığımı 2 liraya çıkarmıştı. Ben de o zaman babama nasıl büyük haksızlık ettiğimi anlamıştım.